Öteki Tarih Cilt 1, 17. ayrım, sayfa 268. Ancak Halide Edip bu tepkilerden etkilenmemiş ve eseri 1917'de Lübnan'da tekrar sahneye koymuştu. Oyun Ayn Tura Yetimhanesi'nin öğrencileri tarafından 13 kez sahnelenecekti. Gerçi Vedi Sabra Cemal Paşa tarafından Fransız casusluğu iddiasıyla bir süreliğine Lübnan'a sürüldüyse de bu ve benzeri şıklıklar sayesinde okullar yerli halktan büyük rağbet gördü. Lübnan'daki okullarda daha çok Hristiyan aileler, Şam'daki okullarda ise Müslüman aileler başvuruyordu. Ülkemi en çok ben eleştiririm. Halide Edip bu seyahatinde yaklaşık 1000 kadar Ermeni yetiminin kaldığı Ayn Tura Yetimhanesi ile daha yakından ilgilendi. Cemal Paşa'nın çağırdığı Doktor Lütfi, parantez içinde Kırdağbey ile birlikte çocukları salgın hastalıklara karşı korumaya çalıştı. Ona göre Cemal Paşa, sürgün Ermenilere karşı eski Osmanlı devlet adamına yakışır bir vaziyet almıştı. Ve Ermeni kadınlar Cemal Paşa'ya bağlılıklarını adını işledikleri mendillerle gösteriyorlardı. Ancak bir seferinde şu itirafta bulunmuştu: "Hiç kimse ülkesini benim sevdiğim kadar sevemez. Ancak hiç kimse ülkesini benim eleştirdiğim sertlikte eleştiremez. Bu katliamların lekesinde milletimin üstünden hiçbir şey temizleyemez." Bu konuşmaya şahit olan kişi Halide Edip'in Beyrut'ta açtığı okullardan birinde görev yapmış Harriet Fisher adlı bir misyonerdi. Rahibe Fisher, liderlerinin bu vahşeti sürdürüp sürdürmeyeceğini sorduğunda Halide Edip, "Bazıları yaptı bunu ve hala devam ediyorlar, hala bitmedi. Bazıları katılmadı, ancak onların idari güçleri yoktu. Ayrıca söylenen şuydu: savaştayız, her yanımız düşmanlarla kuşatılmış, bölünmüş gözükürsek her şeyi kaybederiz. Bizim milletimiz ya da Ermeniler," diye savunmuştu siyasi yoldaşlarını. Çöllerde ot yiyen çocuklar. Halide Edip, Rahibe Fişer'e Cemal Paşa'yı savunmuştu, ancak İstanbul'da kurulan yeni kabinede Maliye Nazırı olan dostu Cavit Bey'e yazdığı şu mektuba bakılırsa trajedinin farkındaydı. "Esasen bu memleket bugünlerde hep insanı ağlatacak gibi. Eleminde o kadar derin ve ezilmiş bir şey var. Bilhassa Ermeniler Cemal Paşa'nın aziz başına Allah'la beraber yemin eden, sırf burada yaşamak hakkını bulan bir sürü bedbah Ermeni var. Mektebe bağlı bir bina da birçok var. Çöllerde ot yiyerek karınları şiştikten sonra kimi anasını, kimi babasını, birçoklarını da çocuklarını kaybettikten sonra buraya düşmüşler. Daha doğrusu Cemal Paşa getirtmiş. Dışarıda anası açlıktan ölen, babası yanında öldürülen 12 yaşında bir Ermeni kızı geldi, iltica etti. Mahzun büyük gözleriyle etrafımda dolaşıyor. Lüzumlu lüzumsuz elimi öpüp ağlıyor. Bahçede bir facia daha var. Oğlunu yanında öldürülürken birdenbire dilini kaybeden bir bedbah. Öteki oğlunu ve ailesinin nereye attıkları bilmiyor. Ayakları çıplak, gözleri elem içinde. Mütemadiyen işaretlerle felaketini haykırıyor. Bazen geceleri çocuğu ölen bir kadın gibi, bazen ellerini başı içinde dövünüyor, dövünüyor. Gündüzleri yazım yazarken bazen hıçkırdıklarını işitiyorum. Pencereye koşuyorum, aşağıda bahçede ellerini sallıyor. Oğlunun kalbinden kurşun geçerken çıkan sesi göklere uluyor, söylüyor. Bunlardan binlerce, yüzlerce var. Yetimhaneler hayatta bir şeyin telafi edemeyeceği şeyi kaybetmiş, yarı aç bedbaht çocuklarla dolu." Halide Edip mektubunu yeni kabine bu emsalsiz zulüm ve cinayetin hiç olmazsa sonuçlarını hafifletemez mi? Şimdi bugün yaşayanlara insan hakkı veremez mi? "Ben kendi hayatımla bu fena ve çirkin şeyi ödeyebilsem öderdim. Fakat benim hayatım nedir? Hiç hem de pek gülünç ve küçük bir hiç," diye bitirmişti. Halide Edip 1917 yılının Mart ayının sonlarına doğru Suriye'den ayrıldı. Cemal Paşa'nın buradaki görevi 12 Aralık 1917'de bitti. Suriye ve Lübnan'daki Ermeni yetimlerinin çilesi içe hiçbir zaman bitmedi. Özet kaynakça: Falih Rıfkı Atay, Zeytinde Abattaş Yayınları 1981. Hüseyin Cahit Yalçın, Tanıdıklarım, Yapı Kredi Yayınları 2001. Memories of Halide Edip, Georgias Press 2004. Selahattin Çitçi, Halide Edip Adı Var Feminist ve Semitik Bir Operası, Kenan Çobanları, www.turkish.net, sayılar sayı 16, Çitçi Selahattin, 1080, PDF, Nevzat Artunç, Cemal Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları 2008, İpek Çalışlar, Halide Edip Biyografisine Sığmayan Kadın, Everest Yayınları 2011, Halide Edip, Mor Salkımlı Ev, Can Yayınları 2007. Mekke Şerifi Hüseyin'in isyanı. Arapların 400 yılı boyunca barış içinde yaşadıkları Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmalarıyla biten süreci anlamlandırmak bugün bile pek çok kişi için zor bir iştir. Şerif Hüseyin'in 1916 Haziran'ında kendi adına çıkardığı bir fetva ile başlayan Arap isyanı, Türk tarih yazımında Arapların Türkleri arkadan hançerlemesi olarak anılır. Osmanlı İmparatorluğu başından beri Arabistan Yarımadası'nın egemenliğini Mekke şerifleri aracıyla kutlanmıştı. Hüseyin bin Ali, parantez içinde 1854-1931, 1908'de Abdülhamid'in yerel beyleri gözetim altına alma politikası kapsamında İstanbul'da ikamet ediyordu. 1 Kasım 1908'de Şerif Ali Paşa'nın azledilmesinin ardından Saray ve İttihat Terakki Fırkası arasında yapılan bir dizi tartışmadan sonra varılan uzlaşma ile Mekke'ye Şerif olarak atanmıştı. Şerif'i destekleyenler arasında İngilizler de vardı. Şeriflik makamı geleneksel olarak çok büyük itibara sahipti. Çünkü Şerif, Hazreti Muhammed'in soyundan gelmekle olup Mekke ve Medine'nin muhafızlığını yapmaktaydı. Mekke'ye geldiğinde Şerif'i karşılayan meşrutiyetin ikinci kez ilanının yansımaları olan toplumsal huzursuzluktu. Buna ilaveten Arabistan Yarımadası'ndaki modernleşme çalışmaları Şerif'i rahatsız etmeye başlamıştı. Bunlar arasında sembolik önemi en büyük olan Hicaz Demiryolu idi. Demiryolunun Medine'ye kadar olan bölümünün 1908'de tamamlanmasıyla merkezi devletin elinin yöreye ulaşır hale gelmesi bölgedeki huzursuzlukları körükledi ve Hicaz'da karışıklıklar çıktı. 1910'da yerel mahkemelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin karar, köleliğin kaldırılmasına yönelik uğraşlar, 1913'te Medine'nin Hicaz'dan ayrılarak müstakil sancak yapılması ve hac gelirlerinin bir bölümünün merkeze bırakılması ihtimali Şerif Hüseyin'in keyfini kaçıran diğer olaylardı. Aynı yıl Raşit Rida adlı Mısırlı bir pan-İslamist, Mekke Şerifi Hüseyin'in ruhani liderliğinde ve Mısır Hidivi'nin siyasi önderliğinde bir Arap krallığı kurmayı arzulayarak Almanlardan İngiliz-Fransız ittifakına karşı kendilerini desteklemesini talep etmiş fakat reddedilmişti. Abdullah Kinchener Görüşmesi. İlginçtir, Şerif Hüseyin'i Osmanlı İmparatorluğu'na karşı harekete geçiren İngilizler olmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nu İtilaf Devletleri'ne savaş ilan etmesinden önceki bir tarihte Şerif Hüseyin'in saraya bir mektup göndermişti. Mektupta özetle şöyle diyordu: Sultan Hazretleri, Balkan Savaşı'nın ne şekilde sona ereceğini iyi bilmektedirler. Devletin ihtiyaç duyduğu teçhizatı henüz tedarik edemedi ve hazırlıklarını tamamlayamadığı da malumu âlileridir. Buna ek olarak devletin güney bölgeleri, mesela Basra, Yemen ve Hicaz, her an saldırıya hazır bekleyen düşman devletlerinin deniz kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumdadır. Böylesi saldırılar söz konusu bölgeleri zor durumda bırakacaktır. Sultan Hazretleri, Allah aşkına savaşa girmeyiniz. Bana kalırsa Almanya'nın yanında savaşa girmemizi isteyen herkes ya ne söylediğinin farkında değildir yahut büyük bir ihanet içindedir. Bilindiği gibi iddiatçı liderler Şerif Hüseyin'in kadar basiretli davranmadılar. 14 Kasım 1914'te İstanbul'da Alman malı cihat ilan edilip kendisine bu çağrıyı Hicaz ve diğer Arap topraklarında yayması istendiğinde Şerif Hüseyin bir dizi şart ileri sürdü. Bu şartlar arasında Şerif'in babadan oğula geçmesi, yetkililerin artırılması, Irak ve Suriye'de ademi merkezi, parantez içinde özerk muhtar, birer yönetim kurulması gibi şartları vardı. Şerif'in işi böyle yokuşa sürmesi gelecekteki politikaları hakkında ipuçları içeriyordu ama o günlerde İstanbul bunun farkında değildi. Daha Şubat 1914'te Şerif Hüseyin Osmanlı Meclisi'nde Mekke-i Mükerreme mebusu olan oğlu Abdullah'ı Kahire'deki İngiliz Yüksek Komiseri Lord Kinchener'e göndererek Osmanlı İmparatorluğu ile herhangi bir açık çatışmada İngilizlerin kendilerine destek olup olmayacağını sormuştu. Kinchener de Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya arasındaki geleneksel dostluğa atıfta bulunarak Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmayı düşünmeyeceklerini söylemişti. O sırada henüz Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu müttefik olmadığı gibi Almanya ile İngiltere de henüz savaşta değildi. Bu yüzden Kinchener, Ürdün, parantez içinde Şeria Nehri ile ikiye bölünmüş olan Filistin topraklarında Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında kalan bölgenin Yahudi yerleşim alanı olarak tanımlanması gerektiğini, Ürdün Nehri'nin doğusundaki toprakların ise İngiltere'nin denetiminde Hüseyin'in büyük oğlu Abdullah tarafından yönetilmesine izin vereceğini ima etmekle yetindi. Ertesi yıl İngilizler Osmanlı ve Alman güçlerinin Süveyş Kanalı bölgesindeki saldırılarını, parantez içinde birinci kanal harekatını püskürtürken Şerif Hüseyin'in Osmanlı ordusuna destek çıkmadığını gören Şam'daki Alman konsolosu Berlin'e Osmanlılar tarafından gereken önem verilmediği için küskün olan Şerif Hüseyin'e ilgi gösterilmesi halinde durumun lehlerine değişeceğini rapor etmişti. Konsolosun teklifi Şerif Hüseyin'le arası açık olan Necd bölgesinin önemli liderlerinden İbni Suud ile İbni Reşd aralarında bulunması ve bu ittifakın Şerif Hüseyin'e karşı kullanmasıydı. Faysal-Oppenheim buluşması. Mayıs 1915'te İngilizler arasında Kaiser'in casusu diye ünlenen Max von Oppenheim, Tunus'ta Alman çıkarlarının Yılmaz savunucusu ve Pan-İslamcı Şeyh Salit et-Tunisi ve eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'ndan aldığı tavsiyelerle Faysal'a Irak'taki Şii müntefik kabileleriyle ittifak yapmasını önerdi. Faysal Sudanlıları cahil zenciler olarak nitelerken Iraklılara yurtseverlik duygusundan nasibini almamış, dinsel alışkanlıklar ve saçmalıklarla hareket eden ve anarşiye eğilimli bir güruh olduğunu söylemişti. Oppenheim, Faysal'ın Almanya'nın pan-İslamist politikaları için uygun bir partner olmadığını anlamış görünüyordu. Bu tıkanıklık üzerine Almanlar Hüseyin konusunda ikiye ayrıldılar. Wangenheim Cidde konsolosuna güvenerek Şerif Hüseyin'in önemli bir güç oluşturduğunu düşünürken Suriye ve Filistin'deki yerel kadrolar Hüseyin ve Faysal'ın güvenilmez adamlar olduğunu ve Alman propagandası için verilen sözleri ciddiye almamak gerektiğini söylüyordu. Tam bu kargaşa içinde İstanbul'a yeni atanan ve Orta Doğu konusunda deneyimsiz olan Alman elçisi Kont Paul von Metternich Almanya'nın Arabistan'la ilgilenmekten vazgeçmesini önererek yerel ekibi iyice şaşırttı. Fakat Alman istihbarat elemanları merkezi dinlemeyerek Sina ve Hicaz'da Bedevi kılığında seyahatler yapmaya devam ettiler. Miskinliğe devam edersek. 25 Nisan 1915'te başlayan kara hareketine rağmen Çanakkale'de çıkmaza girilmesi İngilizleri fazlasıyla rahatsız etmişti. İngiliz gizli servisi bir raporunda eğer miskinliğe devam edersek sadece Türklere karşı Arapların yardımını kaybetmekle kalmayacağız. Daha kötüsü onları tümüyle yabancılaşmış ve bize karşı savaşır halde göreceğiz demişti. Britanya Savaş Bakanlığı'na atanmak üzere Londra'ya çağrılan Lord Kitchener, Şerif Hüseyin'le ilişki kurma görevini Sir Henry MacMahon'a bıraktı. MacMahon, Hüseyin'in iki oğlu Abdullah ve Faysal ile 10 mektuplu bir görüşme trafiği başlattı. Abdullah tarafından MacMahon'a getirilen 14 Temmuz 1915 tarihli ilk mektupta Şerif Hüseyin, Arap Yarımadası'nda şeriflik idaresi için düşündüğü alanı tarif ediyordu. Bu alan Mersin, Adana, Birecik, Midyat, Diyarbakır hattının güneyinden Hint Okyanusu'na kadar uzanan bölgedeki Filistin toprakları, Lübnan, Suriye ve Irak ile Arap Yarımadası'nda geleneksel İngiliz çıkar alanı olan Aden hariç olmak üzere geri kalan alanı kapsıyordu. Nihayet 18 Şubat 1916'daki 9. mektupta Basra ve Bağdat İngilizlerin Şam, Hama, Halep hattı Fransızların çıkar alanı olarak tarif edildi. Arap olmayan Adana Mersin bölgesi anlaşmanın dışında bırakılmıştı. Şerif'in halifeliğine bırakılan bağımsız Arap devleti ise kuzeyde Adana Mersin'e, batıda Kızıldeniz'e, doğuda Basra Körfezi'ne, güneyde Aden'i dışarıda bırakmak suretiyle Hint Okyanusu'na uzanıyordu. Şerif Hüseyin'e para yağıyor. Bu görüşmeleri yaparken Şerif Hüseyin bir yandan da Cemal Paşa ile temasını sürdürüyordu. Öyle ki 1916 Şubat'ında Cemil Paşa'dan 1500 kişilik bir deve birliği oluşturmak için 50-60 bin lira, İngilizlerden ise aylık 50 bin pound karşılığı altın ile 10 binlerce çuval tahıl, kahve, şeker ayrıca 500 sandık mavzer almak üzere anlaşmıştı. 10 Mart 1916 tarihli son mektupta MacMahon, Erzurumların Rusların eline geçmesi ve Osmanlı ordusunun Kafkaslardaki yenilgilerini Şerif'e müjdeleyerek bir anlamda gazan mübarek olsun demişti. Dipnot. Şerif Hüseyin'in bilmediği ise İngilizlerin 26 Aralık 1915 tarihli bir anlaşmayla Arabistan Yarımadası'nın Vahabi lider İbni Suud'a vaat ettikleriydi. Sadece bu değil, Britanya ile Fransa arasında 16 Mayıs 1916 tarihinde imzalanan Sykes-Picot Anlaşması ile 9 Kasım 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu da Şerif'e verilen sözleri ihlal edecekti. İsyan için 10 Haziran 1916 tarihi kararlaştırılmıştı. Bu tarihi günden 24 saat önce Şerif Hüseyin Cemal Paşa'ya bir mektup gönderdi. Mektupta özetle Arap milletinin taleplerinin yerine getirilmemesi halinde Türklerle olan bağlarının tamamen kopacağı belirtiliyordu. Elbette 24 saat içinde taleplerin yerine getirilmeyeceği de biliniyordu. 11 Haziran'da Mekke Şerif Hüseyin'in birliklerinin eline geçti. 27 Haziran'da Şerif Hüseyin kendini halife ilan etti. Cemal Paşa'nın birlikleri Ağustos ayında 2. Kanal Seferi'nde başarısız olunca Britanya kuvvetleri Filistin'e doğru ilerlediler ve nihayet Mart 1917'de Bağdat'a girdiler. 1917'nin Haziran ayında Britanya ordularının başına General Albini atandı. Şerif Hüseyin'in birlikleriyle desteklenen Albini orduları önce Bürüşşeba'yı sonra Gazze'yi aldı ve 9 Aralık 1917'de Kudüs'e girdi. Savaş herkesin gayet iyi bildiği gibi Orta Doğu'da Britanya'nın zaferiyle bitti. Türkiye'deki yaygın kanıya göre bunu Şerif Hüseyin'in komutasındaki Arapların Osmanlı İmparatorluğu'nu arkadan hançerlemelerine borçluydular. Peki durum gerçekten böyle miydi? Aslında Orta Doğu'daki savaş Birinci Dünya Savaşı açısından ikincil öneme sahipti. Arap isyanı ise Orta Doğu'daki savaşta ikincil öneme sahipti. Bu ilişki İngilizler tarafından Fransızların bölgedeki hedeflerini sınırlanmaları için özellikle abartılmıştı. Şerif Hüseyin'in Hicaz dışındaki kabilelerce desteklenmediği, hatta Hicaz'daki İbni Reşit, İbni Suud ve İmam Yahya gibi önemli liderlerin Cemal Paşa'nın yanında olduğu, milliyetçi talepleri olmayan Şii Arapların Şerif'e uzak durdukları, Şerif Hüseyin'in cihat ilanının Mısırlı entelektüeller arasında büyük huzursuzluk yarattığı, Suriye ve Iraklı milliyetçilerin kendisine tabi olmaya hiç niyetleri olmadığı artık biliniyor. Cemal Paşa'nın gayet sert politikalarına rağmen Lübnan'ın bile İstanbul'a sırt çevirmişti. Şerif Hüseyin İngilizlere verdiği askeri destek de son derece cılızdı. İngilizlerden 200 bin kişi toplanmak için para almıştı. Ancak Haşimilerin kontrol ettiği kabilelerin asker gücü 15 bin kişiyi aşmamış. Arap birlikleri Cidde, Taif ve Medine'ye saldırmışlar, ancak Medine'de Fahrettin Paşa ve askerlerinin kahramanca müdafaaları yüzünden geri adım atmak zorunda kalmışlardı. Sadece Akabe'yi işgal ederek İngilizlerin Kudüs'ü almalarına yardımcı olmuşlardı. Bütün bu tabloyu David Frankim şöyle özetlemişti. Arap isyanının Britanya'yı kurtarması planlanıyordu. Halbuki Britanya Arapları kurtarmak zorunda kaldı. Almanların politikalarına gelince Hasan Kayalı'nın dediği gibi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu deneyimlerinden dolayı milliyetler meselesi diğer Avrupalı ülkelerin tersine daha soğukkanlı yaklaşan Almanların Orta Doğu politikalarını milliyetçilik oluşturmadı. Ancak ne Osmanlı İmparatorluğu'nu ne de Arapları ne de Osmanlılarla Arap arasındaki ilişkileri doğru kavrayabilen Almanya'nın Weltpolitik Britanya gibi gelişkin değildi. Alman yöneticileri elitleri parantez içinde Kaiser, Şansölye, Dışişleri, Genelkurmay arasında bir görüş birliği yoktu. Dahası Almanlar gizli diplomasi ve istihbarat açısından da Britanya'nın eline su dökemezlerdi. Sonuçta Orta Doğu'ya Britanya, Fransa ve Rusya'nın ardından da olsa büyük bir güç olarak gelen Almanya, savaşın sonunda her şeyini kaybetmiş olarak çıktı. Özet kaynakça, Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmancılık, Erken Arap Milliyetçiliği 1908-1918. Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1998, First Fischer, Germany, I'm in the First World War, W. Norton Company in New York 1967, Ömer Kürkçüoğlu Osmanlı Devleti'ne karşı Arap Bağımsızlık Hareketi 1982, The Origins of Arab Nationalism, editörler Raşit Kladi, Lisa Anderson, Muhammed Muslif, Riva C. Simon, New York, Columbia Üniversitesi Press 1991, Efraim Karş, Inari Karş, Might in the Desert of Nordic Great Arab Revolt, Middle Ancient Students, Cilt 3, No. 2, Nisan 1997, sayfa 267-312. 1917 Balfour Deklarasyonu. Birinci Dünya Savaşı arifesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflaması hem büyük devletlere hem Siyonistlere hem de Arap milliyetçilerine büyük cesaret vermişti. Aslında nüfus dağılımına bakıldığında 1914'te Filistin'deki durum Theodor Herzl'in 1896'dan itibaren formüle ettiği Siyonist argümanlara hiç uygun değildi. Değişik kaynaklara göre bölgede 525 bin ile 683 bin Müslümana karşılık 40 ila 80 bin arasında Yahudi yaşıyordu. Bu nedenle Siyonistlerin bütün çabası büyük devletlerin Filistin'e göçe izin vermesi ve desteklemesine yönelikti. Herzl'in 1904'te ölmesinden sonra Siyonizm davası Britanyalı kanaat önderlerini anlatma işini Haim Weizmann üstlenmişti. General Albini birliklerinin Kudüs'e girmesinden kısa süre önce Weizmann ve arkadaşları 13 yıllık çabaların ödülünü almayı başardılar. Bu ödül tarihe Balfour Deklarasyonu adıyla geçen kısa bir mektuptu. Başlangıçta kimse anlamamıştı ama bu mektup Filistin'in tarihine ebediyen değiştirecekti. Tarihi mektup. Lloyd George kabinesinin Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un Britanya Parlamentosu'nun Yahudi asıllı üyesi Lord Walter Rothschild'in yazdığı 2 Kasım 1917 tarihli kısa mektupta şöyle deniyordu. Majestelerin hükümeti adına size bildirmekten mutluluk duyarım ki Yahudi Siyonist emellerini sempatiyi belirtmekten ekteki deklarasyon kabineye sunulmuş ve kabul edilmiştir. Majestelerin hükümeti Filistin'de Yahudiler için bir milli yurt kurulmasını uygun görmekte olup bu hedefin gerçekleşmesini kolaylaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Şurası açıkça anlaşılmalıdır ki Filistin'de Yahudi olmayan toplumların sivil ve dini haklarına ve Yahudilerin diğer ülkelerde sahip oldukları hak ve politik statülerine helal getirilebilecek hiçbir şey yapılmayacaktır. Bu deklarasyonu Siyonist organizasyonun bilgisine sunarız, müteşekkir olurum. Deklarasyonda kullanılan dil zaman içinde herkesin kendi arzularına göre yorumlanmasına olanak verecek kadar muğlaktı. Örneğin Siyonistler yurt kurma terimini devlet kurma olarak okuyorlardı. Sonra Filistin Yahudilerinin milli yurdudur denmiyordu. Bunun yerine Filistin'de Yahudilere bir yurt kurulmasından söz ediliyordu. Bunu telafi etmek için Yahudi olmayan topluluklardan söz ediliyordu ama Filistinlilerin adı anılmıyordu. Yahudi olmayan toplulukların gözetilecek hakları, vatandaşlık hakları ve dini hakları olarak tarif edilirken, Yahudilerin hakları politik statü gibi daha farklı bir terimle tarif ediliyordu. Kısacası deklarasyon Siyonistleri memnun etmemiş ama hiç yoktan iyiydi. O günkü Britanya hükümeti tek taraflı beyanından ileri gitmeyen bu beyandan başka garip yanları da vardı. Birincisi bu beyanı yapan Britanya'nın Filistinlilerle ne tarihte ne o dönemde hiçbir ilişkisi yoktu. İkincisi hakkında beyanda bulunulan Filistin hukuken ve fiilen Osmanlı toprağıydı. Üçüncüsü bu beyanın kime yapıldığı belli değildi. Nitekim Balfour Lord Rothschild'a mektubu Siyonist organizasyona iletmesini rica etmişti. Peki Siyonist organizasyonu kimler temsil ediyordu? Kudüs'ün düşmesi. Balfour Deklarasyonu'nun ilanından 3 hafta sonra General Albany komutasındaki İngiliz ve Arap birlikleri Kudüs'ü Osmanlılardan teslim aldılar. Bunu Osmanlı birliklerinin Suriye cephelerinde yenilgiye uğratılması izledi. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütakaresi ile tüm Filistin Britanya'nın kontrolüne bırakıldı. Böylece yukarıdaki sorulardan ikisi cevaplanmış oldu. Britanya ileride kendisinin olacağından emin olduğu bir toprak hakkında beyanda bulunmuştu. Siyonistler Britanya'nın Yahudilere Filistin'de bir yurt kurulması derken bir devlet kurmaktan bahsetmediklerini kısa sürede anladılar ama koşullar uygun olmadığı için sineye çektiler. Hatta Siyonist önderlerden Nahum Sokolov bir adım daha ileri gitti ve bazıları deklarasyonun bağımsız bir Yahudi devleti kurulmasını amaçladığını söylüyor. Halbuki Yahudi devleti hiçbir zaman Siyonist programının bir parçası olmamıştır dedi. Ardından Britanya yetkilileri Mekke Şerefi Hüseyin'i temin ettiler ki Yahudi yerleşimlerine sadece Arap nüfusunun ekonomik ve politik özgürlükleriyle uyumlu olduğu sürece izin verilecekti. Şerif Hüseyin böylece Filistin'e Yahudi göçünün sürmesine izin verdi. 17. ayrımın sonu sayfa 280.